Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine yeniden sizlerle bu hafta Oto Gündem'de karşınızdayız. Tabii ki bu hafta gündeme girmeden önce elbette her hafta yaptığımız gibi bir şey hatırlatmak istiyoruz sizlere. YouTube algoritması gereği bizleri daha öne çıkartmak için bizlere yardımcı olabilirsiniz. Eğer bizleri daha önce seyrettiyseniz ve beğendiyseniz ne yapmanız gerekiyor bunun için? İşte bu videoya yorum yapabilirsiniz, emoji atabilirsiniz, bir arkadaşınızla bu linki paylaşabilirsiniz. Bu videoda zaman geçirirken alt tarafta yorum yapıp beğenirseniz, kanalda hala abone değilseniz, abone olursanız bize destek olmuş olursunuz diyorum. Teşekkür ediyorum ve hemen gündeme geçiyorum hızlıca çünkü gündem hızlı başladı. Biz dün akşam sevgili Barış'la konuşurken ya bu hafta ne konuşsak, ne etsek falan filan derken dedim ki ya otoyollara zam gelmedi mi dedim. Köprülere zam gelmedi mi? Sanki öyle bir şey vardı dedim. Sevgili Barış'a dedi ki yok abi öyle bir şey dedi yani ama yani bir bakarız dedi. Kapattık telefonu. Geçmiş olsun. Hemen.
Abi hep senin yüzünden oldu ya. Hep senin yüzünden. Hem akşam hem Oto Gündem'in bundan önceki bölümlerinde bu hafta zam yok mu? Bu hafta zam yok çok ilginç diye en sonunda zam getirdin böyle.
Yani gerçekten hani şimdi hangisi olduğunu bilmiyorum. Ben söylediğim için mi öyle oluyor yoksa onlar düşündüğü için mi ben söylüyorum? Yani hani zamsız bir gün düşünmedikleri için ben böyle hale geldim. Hani abi çıkıyorum dışarı bir şeye zam gelmiş midir korkusuyla çıktığım için büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah ben şomazlığı değilimdir de hani ondan olmuyordur. Ama gerçekten dün akşamki bana göre bombaydı. Hani ekran görüntüsü bile verebiliriz yani. Yani çok hakikaten çünkü ben bildirim düştükten sonra ekran görüntüsünü aldım ve Barış'a gönderdim. Hah dedim yani
maalesef
zamı an çomağı hazırla dediğimiz olay oldu. O yüzden küt dedik de yapıştırdılar. Ne oldu peki? Ne yaptılar? Nasıl bir güncelleme geldi? Güncelleme evet, diyorum bak biliyorsun. Biliyorsun şey değil yani fiyat evet, güncellemesi zam değil.
Fiyat güncellemesi ya da fiyatların yeniden belirlenmesi yani burada güzel. Zamdan bahsetmiyoruz. Öyle bir tabii şey söz konusu değil. Şey yok, evet. Yani bu arada neden buna çok şaşırdık? Çünkü biliyorsun en son köprü otoyollara Mayıs ayında yanlış hatırlamıyorsam böyle Mayıs sonuna doğru bir zam gelmişti. Yani aradan sadece 3 ay geçmesine rağmen bir kere daha zam gelmesi ki böyle hani %5'lik, 10'luk, 15'lik bir zamdan da bahsetmiyoruz. Ortalama %40'lık bir zamdan bahsediyoruz. Büyük bir zam söz konusu burada. Hani 3 ay içerisinde böyle 2 defa zam gelmesi biraz ilginç oldu açıkçası. Hemen ne olmuş peki ona bakalım. İstanbul'da bir kere milyonlarca araç sahibinin her gün böyle defalarca kullandığı köprülere, iki köprü 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri 33 TL'ye yükseldi. 24 liraydı daha önce otomobiller için. %37,5 zam söz konusu burada. 33 liraya artık otomobiller geçebiliyor ki artık hani zaten uzun zamandır köprülerde de iki taraflı ücret alındığını biliyoruz. Bunu da bir daha bilmeyenler varsa eğer bunu söylemiş olalım. Onun dışında tabii ki diğer köprülere de baktığımızda ki hani böyle daha yüksek fiyatlı köprüler var. Bir kere 1915 Çanakkale Köprüsü otomobiller için 585 TL'ye yükseldi. Otoyolla beraber Malkara'dan başlayan yeni otoyolla beraber ikisi kullanıldığında 785 liraya kadar çıktı bu arada. Yanılmıyorsam 579 liraydı daha öncesinde otobanla beraber kullanıldığında. Hani ben orayı kullandığım için biliyorum. Otoyol yaklaşık 40 kilometre civarında kısaltıyor sanırım yolu. Bu 579 liralık haliyle bile hani böyle yakıt tasarrufu sağladığında kafa kafaya kurtarmıyordu. Biraz daha ekside kalıyordunuz ama artık 785 liraya yükseldiğinde iyice kurtarmayacak otoban. Ki keza köprü de öyle. Feribot da zaten arasında bir fark vardı. Şu an aradaki makas iyice açıldı. Büyük ihtimalle bu Gelibolu-Lapseki arasındaki feribota da büyük ihtimalle bir zam gelir bu nedenle. Oradan da bir gol yemiş oluruz diye düşünüyorum.
Öpücük.com gelir diyorsun.
Evet aynen öyle. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücretli otomobiller için 399 TL'den 555 liraya çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu arada İstanbul'un 3. köprüsü. Orada da otomobiller için 49 lirayken son zamla beraber 70 liraya yükseldi. Dediğim gibi otoyollarda zam söz konusu. Burada İstanbul-Ankara otoyolu, Anadolu otoyoluna baktığımızda otomobiller için 187 lira olduğunu görüyoruz. Daha diğer tabii ki sayamayacağımız birçok otoyol var. Onlara da bakmak isteyenler zaten Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden yeni ücretlere bakarak oradan detayları öğrenebilirler.
Evet, geçmiş olsun haberimizde böylece başlamış olalım. Gerçekten
zamla başladık. İstediğin oldu bu hafta zamla başladık.
Bu hafta zamla açmış olduk. Gerçekten yani çok enteresan oldu. Ben neden yani bir yerde gördüğümü düşünüyordum. Hakikaten herhalde birisi bir haber yaptı işte zam gelebilir diye ben de onu hatırlıyordum ihtimal. Çünkü ben hani haberi böyle 3-5 gün önce gördüm, dedim ki yani çünkü ya dedim biz yeni zam konuşmadık mı falan dedim otoyollarla ilgili. Yine dedim vay arkadaş falan, böyle bir kendi kendime hayıflandım. Büyük ihtimalle zam gelebilirin haberini gördüm bir yerde. O yüzden de aklımda öyle kalmış.
Olabilir.
Ama yani bu kadar çabuk cevap alacağım da hani evet doğru hatırlıyorsun al sana diye böyle yapıştırmaları da hiç hoş olmadı yani. Hani tabii canım biz zamın haberini böyle hissettirdik alın demeleri pek hoş olmadı. Evet. Ya bu arada ekrana veremedim, bir denedim ama çalışmadı nedense, ekranda gösteremedik ama aşağı yukarı lütfen donanmaber.com'a girerek senin hazırladığın haberden detaylara bakabilirler. Ama sonrası senin de söylediğin gibi yani, çünkü işte bir yerle bir yer arası gidiyordur yani, o bizim kullandığımız bir yer değil, İstanbul'a yakın değil falan, genel köprüler değil falan, otoyollarda genelde yani şöyle kaba bir özetle %40'a yakın her yerde bir zam var. Yani yoldaysan evet, bir zam var. O yüzden iş biraz daha maliyetlendi tabii. Sanki azmış gibi.
Maalesef öyle.
Maalesef. Yani motosiklet hala tabii şey, inşallah onlara bir hani böyle söyledim. Aa bir dakika motosikletler çok fazla falan deyip
görüşmezler
ama yani neyi görse çünkü yapıştırılıyor gibi görünüyor şu an. Hayırlısı olsun. Ne diyelim yani, maalesef durum pek hoş değil. Yani bunlar da üstüne tuz biber oluyor. Bir sonraki haberimiz de aslına bakarsan yine buna benzer bir haber.
Evet.
O da aslında hani madem öyle, hani belki de ben buradan da bunu altyapısını geliştiriyorlarsa acaba zamla mı getiriyorlar diye mi düşündüm bilmiyorum ama devletten artık bu paralar da ödenebiliyor. Ne olacak, ne işimize yarayacak sevgili Barış?
Evet yani biz bu kolaylığı sağladık madem deyip arkasından zam mı yapıştırdılar büyük ihtimalle. 2-3 gün önce belki duymayanlar olmuştur bu haftanın yine otoyol ve köprülerle ilişkili haberinde. Bu geçiş ödemelerinin E-Devlet üzerinden yapılabileceği duyuruldu. Biliyorsun bu daha önce E-Devlet üzerinden yapılamıyordu. Her bu gerek yap işlet devlet olsun gerek KGM tarafından işletilen şeyler olsun kendi internet siteleri, kendi internet sayfaları üzerinden ödeme yapabiliyordun banka veya kredi kartıyla. Tabii ki bu biraz daha zor ve zorlu bir süreç oluyordu. İşte onun sitesine gir, bul, et falan, hani doğru mu değil mi diye kontrol et. Bir zorlu bir süreç oluyordu. Artık bunlar sadece E-Devlet üzerinden hepsi bir arada toplanarak ödemeleri buradan yapabiliyoruz. Ama şöyle haberde gördüğüm kadarıyla şöyle bir durum var. Geçiş ücretlerinin cezaya düşmeden ödenebilmesi sağlanacak E-Devlet üzerinden şimdilik. Yani cezaya düşerseniz büyük ihtimalle E-Devlet üzerinden değil, yine eski sistemle o geçtiğiniz şirketin, kullandığınız otoyolun işletmecisinin kendi web sitesi üzerinden ödeme yapacaksınız. Bununla ilgili çalışma da varmış ama şu anda büyük ihtimalle uygulamaya alınmadı diyebiliriz. Böyle de bir hatırlatma yapmış olalım.
Evet, bu anlamda ben de sevgili Furkan'ın YouTuber Furkan'ın şeyi hatırlıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir videosu vardı. Şey diye anlatmış. Tesla'sıyla gitmişti bir yerden girmiş. Galiba Kuzey Otoyolu'nu mu kullandı? Bittikten sonra işte çok uzun süre sonra bir daha hani otomatik kesiyor diye düşündüğü halde galiba onu böyle bir süre bildirmemişler. Sonra ona cezalı bir şey gelmiş. Yani sanki böyle hani biraz öyle görünüyordu anlattığına bakılırsa. Seni uyarmıyor, etmiyor. Sonra ta işte bilmem ne zaman çok cezalı olunca seni uyarıyor tarzında bir serzenişi vardı. Aman dikkatli olun, hani HGS'niz dolu olsun. Geçerken mutlaka hani olsun, sonradan sizi öpmesinler tarzında bir konusu vardı. Onu da buradan yine hatırlatalım. Yani o bakiyeleri sağlam tutmakta fayda var. Sonrasında yani işte 300-500 liraya geçiyordum diye hani zaten ondan dert yanarken bir de cezasıyla şununla bununla da uğraşmayın. Sonradan can sıkıcı hale gelebiliyor anlaşıldığı kadarıyla. Peki hemen
maalesef öyle. Evet, ben de şunu söyleyeyim kendi deneyimim üzerinden. Ben ihlalli geçiş olduğunda bazen HGS okumuyor çünkü. İhlalli geçiş olduğunda E-Devlet'te bildirim olarak genelde kısa sürede düşüyor. O yüzden hani E-Devlet'i böyle ara ara bir kontrol edip gelen mesajları, bildirimleri bakmak lazım. Ne olmuş, ne olmamış. Bunu biraz alışkanlık haline getirmek lazım. Çünkü biliyorsun artık her şey devlet üzerine entegre edildi ki son olarak bu ödemeleri de entegre ediyorlar. O yüzden ara ara bir kontrol etmek lazım. Trafik cezası olsun. Çünkü trafik cezaları biliyorsun artık hani biraz daha can yakmaya başladı. 2000-3000 liralardan olan, ki böyle olması lazım. Evet.
Aynen öyle. Ya oradaki her türlü zammı açıyorum ben yani.
Evet, evet. Evet, hani onlar da mesela senin bilgin olması, mesela evine kağıt gelmesi çok uzun sürebiliyor ama E-Devlet'te baktığın zaman mesaj olarak gelmiş olabiliyor. O yüzden ara ara kontrol etmek lazım böyle şeyler için.
Çok güzel söyledin. Müthiş bir hatırlatma. Yani işte Instagram'da şuydu buydu, oradaki bildirimleri böyle can havliyle giriyoruz ediyoruz. E-Devlet bana göre şahane çalışıyor yani. Gerçekten çok iyi çalışan uygulamalardan bir tanesi.
Evet.
Böyle bütüncül baktığın zaman da inanılmaz büyük ve güzel çalışıyor. Tabii ki o veri ihlalleri falan, onları saymıyorum yani. O başka bir şey. Onunla ilgili söylemiyorum ama hani bizim verilerimiz çalındı, bilgilerimiz çalındı. Onu demiyorum ama onun dışında gerçekten çok iyi çalışıyor ve çok üzerinde çok şey var. O yüzden senin dediğin doğru. Yani bunu çünkü uzun süre açmazsan o bildirimleri de alamıyorsun. O bildirimler kapanıyor otomatik olarak bir nevi.
Evet.
Açman lazım. O yüzden de arada bir girip ne var ne yok. Birisi bir dava mı açmış, dolandırıcının birisinin eline mi düşmüş falan diye bakacaksın yani. O da burası Türkiye, ne olur ne olmaz diyoruz. Evet, hemen ekrana verdim efendim. Bakın, nedense bu arada diğer görüntü çalışmıyor. O yüzden buradan ortadan vereceğim. Çok büyütemeyeceğim. Büyütünce görüntü bugün naz yapıyor. Bakayım şöyle bir daha deneyeceğim. Aa, güzel çalıştı. Peki
oldu, efendim. Evet.
Çalıştı.
Evet, şu anda sıkıntı yok.
Yani bu bizim sevdiğimiz bir araç. Konuşurken evet, hoşlandığımız bir araç. Nedir?
Tasarım olarak beğendiğimiz elektrikli otomobil deyince tabii ki her zaman kimleri konuşuyoruz? Genel olarak baktığımızda, yüzdesel olarak baktığımızda %60, %70, belki de %75'lere varan oranda Çinlileri konuşuyoruz. Yine karşımızda aslında bir Çinli otomobil var. Zeekr markasının %100 elektrikli 007. Evet, James Bond akıllara gelebilir ama onunla değil, çok bir ilgisi yok. %100 elektrikli sedan modeli. Ne oldu? 2025 model yılı için güncellendi. Tabii ki bu otomobil teknik detaylarıyla da dikkat çekiyordu. Bir kere 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde çok verimli ve şarj hızı yüksek, performansı yüksek bir araç olarak karşımıza çıkıyordu. Ama marka 2025 model yılı için bunu daha da ileriye götürdü. Biz artık hani tamam yaptık oldu demedi. Daha da teknik tarafta geliştirmeler yaptı. Burada en önemli öne çıkan detay Golden Battery dedikleri, altın batarya olarak da çevirebiliriz. Onların kendi bünyesinde ürettiği lityum demir fosfat katotlu bir bataryaları var. İlk nesli kullanıyordu bu araçta. Burada 2025 model yılı itibariyle ikinci nesline geçiş yapıldı bu bataryanın. Kapasitesi 75 kWh bu arada. Giriş seviyesindeki versiyonda kullanılıyor. Burada ikinci nesille beraber şarj hızında bir yükseltme yapıldı. Daha verimli olması sağlandı bu bataryanın. Şarj hızı 4.5C'den 5.5C'ye çıkarıldı. Bu sayede %10 ve %80 arası dolum 15 dakika civarından 10.5 dakikaya düşürüldü. 10.5 dakikada %10'dan %80 dolum için şu anda en iyi değerlerden bir tanesi. Hatta markanın kendi iddiasına göre hem batarya olarak hem de bu otomobil Zeekr 007 açısından baktığımızda dünyanın en hızlı şarj olan seri üretim elektrikli otomobili veya elektrikli seri üretim bataryası şeklinde bir iddiası var markanın burada. O yüzden çok önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada C değerini merak edenler olabilir. Aslında bu bataryanın ne kadar hızlı şarj olduğuyla alakalı. Yanılmıyorsam burada çok teknik detaylarını hatırlamıyorum ama dakikada kaç amperle şarj olabildiğini burada karşımıza çıkıyor. Mesela işte 1C iken 1 saatte şarj olabiliyorsa 4C iken 25 dakika içerisinde şarj olabiliyor gibi. Burada bir değer söyleyebiliriz. 5.5C'ye çıkarılması da bu otomobilin artık %10'dan %80 doluma 10.5 saniyede, 10.5 pardon saniye değil dakika, 10.5 dakikada şarj olabildiğini gösteriyor bizlere.
Güzel bilgi. Evet.
Evet. Bu arada performans tarafında da iyileşme yapılmış. Otomobilin 0-100 hızlanması arkadan itişli tek motorlu versiyon için 5.4 saniye iken 5 saniye civarına düşürülmüş. Tabii ki hani çok ne fark eder diyebilirsiniz ama genelde bu işin delileri var. Baktığımız zaman elektrikli otomobili sırf performanslı olsun diye kullananlar, böyle oyuncak gibi satın almak isteyenler var. O yüzden onlar için oldukça önemli bir değer. Burada 5 saniyeye düşürülmüş olması. Onun dışında otomobilin tasarımında çok büyük değişiklikler yok. Sadece geliştirilmiş sürüş asistan teknolojileri de kullanılmış. LiDAR ve 30'un üzerinde sensörden beslenen bir sistem kullanılmış. 508 TOPS işlem gücüne sahip. Baktığımız zaman markanın iddiasına göre, ki verdiği bilgilere göre 720 derecelik bir algıya sahip olduğu söyleniyor araçtaki sistemin. Bu da ne demek oluyor? Hem aracın dışarısında 360 derecelik bir görüşe hem de aracın iç mekanında 360 derecelik bir görüş açısına sahip. Böylece toplamda 720 derecelik bir algı derecesine sahip olduğu söyleniyor.
Ben dedim ki arabanın altına da mı bakıyor, ne yapıyor falan diye düşündüm. Hani oradan geçerler onu bile. Sanki öyle bir tane var değil mi bir araçta? Arabanın altından arazi aracında sanki kamera.
Evet.
Değil mi? Hı, tamam.
Evet o evet. Yani. Genelde arazi araçlarında oluyor bu. Hani aracı böyle saydam gösterip şasinin bu arazi sürüşünde ne durumda olduğunu, tekerleklerin, aksın ne durumda olduğunu net bir şekilde göstermek adına böyle bir görüş sistemi de var.
Neler var neler. Peki Zeekr 007 2025 modelden sonra hemen sıradaki haberimize geçiyoruz. Bu sefer 2024 Türkiye için. Niye 2024 onu sormuş olayım ama önce bir ekrana vereyim. Şöyle evet efendim, neden bahsediyoruz? Şöyle bir Cupra'dan bahsediyoruz ama şöyle evet, daha büyük bir görüntüsü yok. Şöyle hemen düzeltiyorum. Sözü de sana bırakıyorum o arada.
Evet, Cupra Formentor baktığımız zaman zaten Cupra'yı artık yakından tanıyoruz. Seat'ın bir üst seviye, daha çok evet, biraz daha böyle lüks segmente oynayan markası, alt markası diyebiliriz. Baktığımız zaman Formentor modeli de en çok öne çıkan, böyle en merak edilen, en çok satılan modellerinden bir tanesi markanın. Türkiye'de artık makyajlı versiyonu, zaten yanılmıyorsam 2-3 ay önce tanıtılmıştı makyajlı versiyon. Artık Türkiye'de de satışa sunulma zamanı geldi. Fiyatlar nasıl? Tabii ki lansmana özel fiyatlar var Ağustos ayı için. 1 milyon 975 bin TL'den başlıyor. Bu lansman fiyatı, normalde giriş seviye versiyonun fiyatı 2 milyon 100 bin TL. Bir üst versiyonda yer alan BZ Line donanım seviyesi için 2 milyon 290 bin TL'lik lansman fiyatı var. Tabii ki en üst tarafta yüksek performanslı VZ versiyonu var. Bu 4 tekerlekten çekiş özelliğine de sahip, 333 beygirlik. Bunun fiyatı da 3 milyon 990 bin TL. Bunda sabit fiyat, lansman için herhangi bir indirim yapmamışlar. Zaten 4 milyona yakın fiyatı bunun neden yapılmadığını net bir şekilde gösteriyor bize.
Çok iyiydi.
Evet, bunun dışında otomobilin diğer iki versiyonunda, yani lansman indirimi yapılan iki versiyonunda 1.5 ETCI adı verilen hafif hibrit motorlar kullanılıyor. 150 beygirlik, tabii ki şanzıman tarafında alışık olduğumuz DSG şanzıman var. Baktığımız zaman tabii ki çeşitli güncellemeler var. Bir kere otomobilin burun kısmında işte köpek balığından esinlenen bir tasarıma geçiş yapılmış ki baktığımız zaman ön tarafa zaten hani bunun marka söylemese bile net bir şekilde nereden esinlendiklerini anlayabiliyoruz. Ama bana kalırsa sanki burada otomobili böyle bir geçiş yaparken tasarımı biraz yumuşatmışlar. Ben Formentor'un makyaj öncesi kasasının daha agresif durduğunu. Ya bu otomobil bir kere standart bir SUV'den ziyade çok böyle hani Türkiye yollarına fazla uygun olmayan, çünkü bizim yollarımız böyle çok da otobanları bir kenara bırakırsak hafif çukurlu yollar, biraz sıkıntılı yollar bazı yerlerde ve hani o yollara çok uygun olmayan sportif sürüşe sahip, sportif süspansiyona sahip bir SUV olduğu için tasarımı da ona göre daha agresif görünüyordu. Ama bu tasarıma geçiş yapmakla beraber biraz daha o agresif görünümden sıyrılmış, daha yumuşak bir tasarıma geçiş yapmış bana göre. Ben o yüzden özellikle ön taraf için makyaj öncesi kasayı daha çok beğendiğimi söyleyebilirim burada.
Evet.
Onun dışında tabii ki farlar değişmiş. 3 boyut efektli Infinite LED adı verilen arka stoplara geçiş yapılmış burada. Onun dışında Matrix LED tasarımlı farlar kullanılmış. İç tasarımda kokpit tarafında yenilenen 12.9 inçlik multimedya sistemine yer verilmiş. Bunun
her araçta olduğu gibi daha büyük ekranlar görmeye devam ediyoruz.
Evet, artık böyle makyajla beraber zaten kısıtlı güncellemeler yapılabiliyor ki hani zaten Volkswagen grubunun makyajla beraber oldukça kısıtlı güncellemeler yaptığını biliyoruz. Bu otomobilde hatta ben bunun standartın bile biraz üzerine çıkmışlar gibi geldi bana. Ki hani Volkswagen grubunun birçok modelinde makyajla beraber dediğin gibi büyük ekranlar görmeye başladık. Biraz daha fiziksel tuşların kalktığını, ekranların büyüdüğünü görmeye başladık. Formentor'da aslında grubun burada diğer üyeleri gibi büyük bir multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Bu tarz güncellemeler mevcut bu tarafta.
Peki. O zaman hemen şey sorsam, Jayco'nun beygiri kaçtı? Jayco 7 kaç beygirdi hatırlıyor musun?
145 beygir.
145 beygir. Bu 150 beygir dedin galiba.
Evet.
Evet, 3,5 milyon dedin sanırım buna.
330 beygirlik versiyon için.
Ha, 330 beygirlik. Tamam.
Evet, 4 işte milyona yakın bir
geri
fiyat
aldım.
Evet.
Şey demiyorum, geri aldım. Tamam. 330 dediğin an işler bambaşka yere gider.
Evet.
Elini öper, hemen yol veririm yani.
O performansı VZ versiyonu için. Yoksa
o ne kadardı? O söylediğin 3,5 milyon mu? O zaman fena değil mi? 330 beygirlik.
4 milyona yakın. 3 milyon 990 bin TL.
Yani hani böyle bir şey için hani bir de özel bir araç falan böyle düşününce sanki. Ne diyorsun, rakibi kim olabilir peki burada?
Var ancak mı ancak meraklısı alır ya.
Zaten evet. Mutlaka. Evet.
Formentor'un VZ Formentor versiyonunu evet. Meraklısı alır. 330 beygir performans
geliyor. Yani millet yani şey, ben her gördüğümde adını çok duymuyorum. Böyle mi yani şey olarak konuşulurken çok duymuyorum. Nedense ben kendim gördüğümde İspanyol olduğunu da bildiğim için Cupra diye isim geliyor. Bilmiyorum orada ne diyorlar ama ben nedense Cupra diye isim geliyor diyorum ve hemen daha fazla sözü uzatmadan.
Yanılmıyorsam Cupra olarak
telaffuz ediyor. Öyledir öyle yani. Cupra deyince direkt balık.
Bizi mutlaka geliyor. Düzeltirler zaten. Bir şey yanlış söylediğimizde hemen yorumlarda düzelttikleri için evet, ben de bakıyorum o diyorum.
Öldürmeden, yanlış söylemişiz. Kafadan her türlü açığız yani. O konuda bir itirazımız yok.
Evet.
Evet. Şimdi sırada ekranda görünen Aktyon var. Aktyon doğru mu söylüyorum? Aktyon mu diyelim bilmiyorum ama Aktyon senin sevdiğin bir araç olduğunu hatırladım. Daha önce konuştuğumuzu hatırladığım Kia'nın yenisi.
Yeni... Kia değil hemen. Değil hemen onu düzeltelim. Sanyong ya da Sanyong. Yeni adıyla KG Mobility.
KG Mobility. Hiç bambaşka bir şey söyledim. Niye Kia dedim bilmiyorum. K'dan kurtaracağım diyeceğim de.
Benzettin hani, mi acaba olur diyelim.
Ama buydu değil mi? Bizim senin sevdiğin ve konuştuğumuz araç buydu sanki daha önceden. İlk böyle birkaç fotoğrafı vardı diye hatırlıyorum. O doğru mu? Onu doğru söylüyor muyum?
Şöyle Torres'e benzetmiş olabilirsin. Torres biliyorsun ha. Türkiye pazarında satışa sunuldu. EVX evet, isimli %100 elektrikli versiyonu da satışa sunuldu. KG Mobility artık SUV atağına devam ediyor. Aktyon'la beraber. Yeni nesil Aktyon bu arada. Hani zaten Türkiye'de de satılmıştı eski nesil. 2005 miydi yanlış hatırlamıyorsam o civarlarda Türkiye pazarına da gelmişti ama çok böyle cazip bir model değildi. Yine kupe böyle X6'nın kupe SUV gövdesinden esinlenen bir tasarıma sahipti. Kupe SUV olarak karşımıza çıkıyordu daha uygun fiyatlı. Ama dediğim gibi hani böyle çok ilgi görmemişti. Artık ikinci nesli tanıtıldı ama tabii ki eskisiyle gerek tasarım olarak gerek teknik olarak hiçbir alakası yok. Teknik evet. olarak tamamen yeni Torres modeliyle ilişkilendirilen, onu temel alan bir model ki altyapısı da tamamen onunla aynı. Tasarımı sadece biraz değişik. Ufak tefek farklar var. Zaten ilk baktığında Torres gibi görünüyor ama biraz daha kupe SUV olarak adlandırılan onun uzatılmış versiyonu diyebiliriz. Arka camı biraz daha yatık. Yani sanki bu model günümüzde evet. kupe SUV'lar biliyorsun fastback SUV olarak da adlandırıyorlar, kupe SUV olarak da adlandırıyorlar. Genelde böyle daha çok eğimli tavan hattı oluyor ama bu çok kupe SUV olmamış gibi ya. Böyle arka evet. camı biraz yatırmışlar, arka kısmı biraz uzatmışlar. Farklı bir model demişler ama sanki Torres'in hani çok benzeri diyebiliriz burada. Çok kupesi
yani
olmamış
böyle bakarken evet böyle bakarken bu arada benim aklıma yani Frontera'yı yeni yaptıklarını böyle yapsalarmış olurmuş diyorum tabii. Bambaşka bir şeyden bahsedeceğim ama yani hani Frontera bu olsaymış olurmuş yani. O zaman demiştim ya kardeşim bu Frontera değil ki ya. Bu nasıl yeni nesil Frontera olabilir diyordum. Yani bu mesela böyle bir şey olmalıymış yani yeni Frontera ama yani ne diyeyim?
Frontera'dan daha çok benziyor diyorsun yani.
Ya evet yani öyle baktığın zaman bu ama dediğine ben de katılıyorum. Haklı bir eleştiri senin söylediğin. Çünkü ya arada bırakıyor şu arkadaki o geniş alan sanki beni şey yapan hani düşündüren kısmı o. O yüzden de belki de Frontera'ya benzettim. Onda da öyle bir touch vardı çünkü. Sanki onunla karıştırıyorum. Peki nasıl Türkiye'de satışa çıkacak mı? Çıktı mı?
Ya şu an için sadece Kore'de tanıtıldı. Hani diğer evet. Global pazarda farklı ülkelerde büyük ihtimalle yıl sonuna doğru satışa sunulacaktır. Torres varken bu modeli KG Mobility getirir mi tam olarak bilmiyorum ama yani herhangi bir sürpriz yapabilirler burada. Şu an için net bir bilgi yok. Onu ilerleyen zamanlarda görürüz muhtemelen. Tasarımdan devam edecek olursak arka kısmı ben ilk gördüğümde Range Rover Velar böyle evet. aklımda canlandı.
Kesinlikle.
Böyle hani ince stoplar, boydan boya uzanan tasarım, böyle çizgiler falan bana direkt onu anımsattı. Alt kısmı tabii görmüyorum yani. Bu alt kısımdaki işte dikey şeritlere sahip bu aydınlatmalar bunlar sanırım reflektör mü? Ben öyle gördüm ama.
Öyle gibi da, görünüyor. Doğru söyledin. Evet evet. evet yani çok
geri vites lambaları da büyük ihtimalle oraya almış. Onu görmezsek üst taraftan bakarsak direkt böyle Land Rover'ın yeni modellerini anımsatan evet. bir tasarıma yer verilmiş burada. Torres'i temel alıyor dedik ama genel olarak böyle gövde şekli olarak benzese de ufak tefek farklar mevcut ki bu arkada gördüğümüz işte bu tasarım. Onun dışında öndeki ışık imzası Torres'ten biraz daha farklı. Boydan boya uzanan tasarıma bir yer verilmiş. LED gündüz ledleri daha farklı olmuş. Orta tarafta da böyle parçalı tasarıma sahip aydınlatmalara yer verilmiş. Jant tasarımları biraz daha farklı. Onun dışında genel olarak Torres de aynı. %100 elektrikli versiyon için herhangi bir söz edilmemiş burada. Torres'in biliyorsun EVX isimli %100 elektrikli versiyonu var. Bunun da ilerleyen zamanda gelebilir belki de. İç mekanı bana çok güzel geldi. Böyle hani sade ve modern bir tasarıma sahip, minimalist bir yaklaşım kullanılmış burada. Çok lüks bir tasarıma yer verilmiş. Benim çok hoşuma gitti. Neler var burada da? 32 renkli ambiyans aydınlatması, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, böyle birçok artık otomobilde gördüğümüz kristal tasarıma sahip vites seçici. Onun dışında birçok tabii ki gelişmiş sürüş asistan teknolojisi, 12.3 inçlik iki tane dijital ekran gibi birçok detay karşımıza çıkıyor. Döşeme olarak işte deri malzemeler kullanılmış. Tercihe göre bazı yerlerde karbon fiber veya ahşap kaplamalar kullanılmış gibi çok şık bir iç mekana yer verilmiş burada. Kaputun altına baktığımızda ise aslında baktığımızda Torres gibi yanılmıyorsam yine 1.5 litrelik turbo benzinli motor kullanılıyor. 168 beygir güç ve 280 Nm tork üretiyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor burada. Dediğim gibi elektrikli versiyon büyük ihtimalle olacaktır Torres gibi ama şu an için onunla ilgili herhangi bir detay yok.
Peki, çok güzel. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hemen sıradaki habere geçmek istiyorum. Sıradaki haberimiz de yine aslında sevdiğimiz araçlardan bir tanesi. Yani markalardan, araçlardan değil ama yine tabii bir yenilik söz konusu. BYD Seal. Ne oldu Seal'a?
Evet. Kore'den sonra yine Çinlilerden devam edelim. Yine elektrikli otomobil deyince.
Çekil gözlerle devam ediyoruz yani şu an.
Evet, evet. Ya BYD şu aralar Türkiye'de revaçta biliyorsun. Çünkü Türkiye'ye yatırımını duyurdular. Türkiye'de fabrika açacaklar. %100 elektrikli olmasa da plug-in hibrit, yine böyle elektriğe ucundan dokunan bir teknolojiyi Türkiye'de üretimini gerçekleştirecekler. O yüzden artık BYD'ye biraz daha sıcak bakmaya başladık. Tabii ki BYD Seal'ı aslında biliyoruz. BYD Türkiye'ye ilk geldiğinde 3 modelin tanıtımını yapmıştı. İşte bu Atto 3 modeli zaten Türkiye'de satışa sunulan. Ardından da Seal ve Han gelecekti normal şartlarda ama Çinlere yönelik ilave gümrük vergisi getirildikten sonra ve daha da sonrası biliyorsun bu çok aslında Çinlileri etkilememişti. Kar payları oldukça yüksek çünkü onların. Marka bunu kompanse edebiliyor. Bunu engel bir şekilde üstesinden gelebiliyor. Ama ardından servis zorunluluğu yani üreticinin kendisinin Türkiye'de en az 20 adet servis açma zorunluluğu getirilince tabii ki bu Çinli markaları daha da zora sokmuştu. O yüzden Seal Türkiye'ye gelemedi. BYD Atto 3'ten sonra plug-in hibrit modelini Seal U'yu Türkiye'de satışa sundu. Tabii ki şimdi fabrikadan sonra ilave gümrük vergisi ve diğer kısıtlamalardan da sıyrılacağı için bu modeller yavaş yavaş Türkiye'ye daha erişilebilir fiyatlardan gelecektir. 2025 model BYD Seal'dan bahsediyoruz. Yine Zeekr 007 gibi yeni model yılı için yenilendi. Çinliler bu arada yeni model yılına geçiş yapıyor. Çok ufak bir iki tasarım yerini değiştirip güncelleyelim demiyorlar. Güzel güzel böyle teknik taraflarda iyi güncellemeler yapabiliyorlar. Bunun da en önemlilerinden bir tanesi 400 voltluk mimariden 800 voltluk mimariye, elektrik mimarisine geçiş yapması. Bu sayede artık her zaman söylediğim gibi elektrikli otomobil daha verimli çalışabiliyor. Daha yüksek şarj gücüyle şarj olabiliyor. Bu sayede hatta BYD Seal %10'dan %80'e 25 dakikada şarj edilebiliyor. Daha önce bu süre 37 dakika civarındaydı. Güzel bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. İki farklı batarya seçeneği var. 61.44 kWh ve 80.64 kWh olmak üzere. Bunlar otomobile 510 km ve 650 km civarında menzil sağlıyor. Sırasıyla tabii ki bu değerlerin Çin'de geçerli olan normlara göre verildiğini belirtmek lazım. Her zaman söylüyorum. Bizde ve Avrupa'da WLTP normları geçerli. O yüzden burada verilen değerlere göre WLTP menzilleri biraz daha düşük olacaktır. En azından WLTP biraz daha gerçek menzile yaklaşık Çin'dekilere göre, onu tekrar belirtmiş olayım. Yine eskisi gibi giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren 228 beygirlik bir elektrik motoru yer alıyor. Daha güçlü versiyon da var bu arada. O da 308 beygir güç üretebiliyor. En üst tarafta yine 4 tekerlekten çekişli 2 motorlu versiyon var. 523 beygir güç sunuyor. Bu sayede bu otomobil 240 km saat son hıza ve sıfırdan 100'e hızlanması da 3.8 saniye sürüyor. Tabii ki bu en performanslı versiyon için. Onun dışında otomobilin süspansiyonu yenilenmiş. Adaptif amortisörlere geçiş yapılmış burada. En son nesil Disus C adı verilen adaptif amortisörler kullanılmış. Tasarım tarafında böyle çok büyük değişiklikler yok. Daha çok marka teknik tarafta ve teknolojilerde güncelleme yapmayı tercih etmiş. Ama yine böyle daha premium görünen 4 kollu bir direksiyon simidine geçiş yapılmış. Ortada 15.6 inçlik zaten büyük bir multimedya ekranı vardı. Biliyorsun BYD'lerde bu dikey veya yatay olarak tek tuşla döndürülebiliyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Fiyattan bahsedeyim son olarak.
Evet,
fiyattan bahsedeyim son olarak. Çin'de 24.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. En üst versiyonda 33.400 dolar civarında bir tabii ki güncel kurlarla verilen, dolar üzerinden verilen fiyatlar bunlar. Türkiye'ye geldiğinde bakalım nasıl olacak fiyatlar. Büyük ihtimalle BYD işte yatırım teşvik belgesini aldıktan sonra, her şeyi oturttuktan sonra yeni modellerini ek vergisiz olarak Türkiye'ye getirmeye başlayacaktır. Bakalım Türkiye fiyatları ne olacak? Merakla bekliyoruz.
Evet ya, böyle baktığında Çin'de bunun fiyatı 825 bin liraymış. 825 evet. bin liraya orada alıyorlarmış. Bakalım biz burada ne kadar alacağız? Ek vergiden kurtulmuş haliyle. Acaba nasıl tanışacağız BYD'nin? Tabii burada bu işin bu kısmı devletimizin tabii ki insafında kaldığı için oraya pek bir şey diyemem. Bu arada Chery de galiba fabrika ile ilgili gelişmeler orada da mevcut anladığım kadarıyla. Chery tarafında da.
Evet, evet. Aslında yani Chery şu anda biraz yavaş yavaş nasıl diyeyim, ufak ufak açıklamalar yapmakla yetiniyor. Hani böyle doğrudan bir açıklama yok tabii ki fabrika yatırımıyla alakalı, ama bize ufak ufak ipuçları veriyor. Son yaptıkları açıklamada da Türkiye'de fabrika kurmaya çok açık olduklarını, doğrudan kendilerinin de yani sadece kendilerinin yatırımıyla gelebileceklerini, ama ortak girişime de, yani biliyorsun bu Çinliler ortak girişim olayına...
Ne demiştik abi? Konuştuk biz ya. Geçen günlerde vardır yani muhakkak. Hani ya gel abi, bütün Çinli markaları birleştir bir yerde, bir Çin mahallesi olsun. Cayır cayır valla birbirlerine destek olsunlar orada. En azından biz de, çünkü hani nasıl olsa şunu görüyoruz yani. Bu adamlar bu işi iyi yapıyorlar artık, onu bildiğimiz için. Tamam oldu yani. Buradan da yayılsınlar yani, eğer öyleyse gibi diye düşünüyorum. Olabilir o zaman. Bu da ihtimalle var anladığım kadarıyla. Sözünü kestim ama.
Yani yok, estağfurullah. Büyük ihtimalle olacak gibi. Şu anda dediğim gibi ufak ufak ipuçları vermekle meşguller. Yani şu açıklamayı yapmışlar son olarak. Hani ona netlik getireyim. Fabrikaya, fabrika yatırımına son derece açığız. Kendimiz de gelebiliriz ama ortak girişim kurma konusunda da tüm şirketleri herhangi bir şekilde böyle hiçbirisine kapalı değiliz, açığız, ortak da gelebiliriz şeklinde bir açıklama yapmışlar. Büyük ihtimalle yakında Chery'de fabrika yatırımını duyuracaktır. Çok iyi olacak aslında baktığımızda, çünkü bu yatırımdan sonra bu plug-in hibrit araçlara sağlanan vergi teşvikinden Chery de faydalanabilir. Hibrit modellerini Türkiye'ye getirebilir, hatta Türkiye'de üretebilir. Böyle daha erişilebilir fiyatlar görebiliriz. Chery zaten son zamanda biliyorsun Tiggo modellerinde falan ilave vergi tüm modelleri, içten yanmalı araçları da kapsadığı için fiyatları epey zamlanmıştı, yükselmişti. Evet. Bu ilave vergiden de kurtulup yine rekabetçi fiyatlarla SUV modellerini satmaya devam edebilir. Evet. Biliyorsun bizim Türkiye pazarı için rekabet oldukça önemli.
Önemli.
Fiyatlar oldukça yüksek çünkü.
İspanya'da da o modayı gördüm ki, o moda modeliyle İspanya'yı da fethetmişler. Orada da epey bir öne çıkmışlar. Yani Çinli markaların daima şeyini görüyoruz. Yani hani şimdi Togg'la biliyorsun bir çarpıştırıyoruz, karşılaştırıyoruz ama yok yani biz o seviyeye şu an gelemiyoruz. Dünya da çok kolay gelemiyor. Yani işte bak, bahsettiğimiz hep geliştirmeler buradan. Ya böyle yani arı gibi çalışıyorlar. İnanılmazlar. Daha önce donanımla ilgili konuşurken artık yazılım konusunda çözmüş olarak görünüyorlar. Yani hep söylenen bir şey vardı, işte bir tarafta Hindistan yazılım tarafıyla çok iyi ama donanımı iyi yapamayanlar, bu tarafta Çin işte donanımı yapar ama yazılım yapamaz diye bir şey vardı. Şu an görünüyor ki araba konusunda bu adamlar
artık öğrendi,
bunu artık aşmış görünüyorlar. Peki son olarak çok pardon, bu arada ben de tabii yayının başında söylemedim. Şu boğaz enfeksiyonu, böyle bir borazan sesle konuşuyor olabilirim, kusura bakmayın. Onu söylemiş olayım. Ben de son olarak da şu gördüğümüz ve bizim daha önce konuştuğumuzu düşündüğüm, bir şekilde konuştuğumuzu hatırladığım bir habere gelmek istiyorum. BMW'nin BMW ile ilgili bir haber ve diyorlar ki bu M-Adaptif süspansiyon sistemi, bir dedikodu kısmı var, bir de galiba gerçek kısmı var. Hani ne olduğunu tam bilmiyoruz ama sanki dedikodu da olabilir. Yine de bir konuşalım, çünkü bana göre bu potansiyel bir gelecek taşıyor bu iş. O yüzden bundan bahsetmek istedim. Hem Motor 1'de yer almış haber hem de bazı başka yerlerde de gördüm. Onların da ellerine sağlık. Şöyle söylenen o ki artık bundan böyle hem adaptif süspansiyon sistemini abonelik sistemiyle aylık olarak ödeyeceğin $30, €50 veya öyle bir şey olması lazım. Bir parayla bu sistemi aylık olarak kullanabileceksin. Şimdi bu böyle söyleyince tabii Amerika'da normalde bu sistem şöyle varmış. Alıyorsun arabayı. Bir aylık deneme süresi adaptif olarak açık. Adaptif süspansiyon açık. Fakat sonrasında bunu eğer sürekli olarak kullanmak istiyorsan yine Connect Drive Connect miydi neydi onların sistemi. O sistem üzerinden $500 alabiliyor musun? Ama ondan sonra artık senin bir daha hani kapandı değil. Yani yazılımla açmış oluyorsun. Şimdi bu aslında araçlarda şöyle bir şey var zaten. Yani her araba aynı geliyor fakat o yazılımlarda kapalı olduğu için üst seviyede aldığın araçta atıyorum viraj dönerken viraj aydınlatma var ama senin aldığın arabada yok. Fakat aslında senin aldığın arabada da var fakat o yazılımla kapatılmış. İşte bunu o yazılımı hackleyerek açılabiliyor bunlar. İşte sonrası şey diyorsun ya garanti etkiler mi etkilemez mi? İşte araba sıfır yani arabayı güncelledim servise götürdüm acaba bu özellik kapanır mı kapanmaz mı falan filan. Bu tip muhabbetler oluyor fakat şimdi başka bir seviyeden bahsediyoruz. Arabanın süspansiyonundan bahsediyoruz. Yani hani bayağı bildiğin, hissettiğin, aldın. Bu adaptif süspansiyon özelliğini böyle aylık bedelle, yani işte atıyorum ödemeyi unutmuşsun, ertesi gün bindin arabaya, dandun dandun diye geliyor. Tabii böyle gitmeyecek araba da yani. Hani, ne oldu ya? Ha bir dakika dur, almayı unutmuşuz falan. Dık, hemen bir parayı ödedin, hop konfor geldi.
Aa, adaptif süspansiyonum bitmiş falan böyle.
Bravo, adaptif süspansiyonum bitmiş, çok iyiymiş. Gerçekten böyle bir yere gidiyoruz ve bu bana göre çok yani hayra alamet değil. Çünkü yani birçok özellik rahatlıkla bu şekilde sunulabilir. Şimdi bu teknoloji dünyasında çok alıştığımız bir şey mesela. İşte bir kamera alıyorsun mesela, bir güvenlik kamerası alıyorsun. Bu güvenlik kamerasının internetten erişilebilir özelliklerini kısıtlıyorlar. Diyor ki ya bunu kullanmak istiyorsan bana diyor aylık bir bedel öde. Ondan sonra ben sana bunları göstereyim. Yani nedir o işte, bir şey gösterecek. Sen geriye dönük bakacaksın, o kameradaki bir görüntüyü izleyeceksin. Diyor ki de bana diyor işte aylık bir para verirsen ben sana onu saklarım gösteririm. Şimdi burada onların aldığı bir şey var. Mesela bu mantıklı geliyor bana göre. Yani şöyle, sen o hizmeti aylık olarak aldığında onun sunucusunu kullanıyorsun. Yani senin görüntün gidiyor adama diyelim. Sen onu istediğin yerden kontrol ediyorsun. Şöyle olduğu zaman makul değil. Yani bu benim güvenlik kameramın içindeki SD kartta duran bir görüntü ve ben buna İstediğim zaman erişeyim. Tamam eriş. Bu zaten evimin internetini kullanıyor, Wi-Fi'ni kullanıyor. Senin sunucuna bu anlamda bir ihtiyacım yok. Ben sadece uygulamana giriyorum. Yani senden bir geçiş yapıyorum kendi köprüme. Bir daha gerek yok. Niye bana bunu parayla satmaya çalışıyorsun diye kızıyorum. Ama diğer türlü olursa ben dünyanın neresinde olsa onu göreyim. İşte bana bağlanmasa da burada bir kart yoksa da bir daha onu... Tamam onda sorun yok. Fakat böyle olduğunda yani süspansiyon abi hani arabada almışsın zaten var. Yani bunun... Demek ki sana bunun maliyeti hani verdin koydun abi bak yani ben adam diyelim ki hiçbir zaman açmadı bunu yani. O $500 da hiçbir zaman vermedi. Saçma biraz ama da olabilir yani $500 daha ucuza aldım diyorsun. Yani aldın öyle bir ara $500 düşündün falan. Ama öbür türlü aylık €30 €50 falan işte, abi ondan sonra bunlar bize her şeyi kitlemeye başlarlar vallahi. Yani her şey.
Ya şöyle bir şey, bir de sen zaten bu araçtaki bu donanım mevcut, sen bu donanıma zaten para veriyorsun. Araçta bu donanım olarak sistem var çünkü. Sadece yazılımı kapalı. Sen buna abonelik ücretini verdiğinde veya işte ne bileyim senden $500 talep ediyorsa ekstra, sadece tek tuşla yazılımını açıyor ve sen bu özelliğe kavuşuyorsun. Ama donanıma zaten para vermişsin. Hani burada da ilginç bir olay var. BMW zaten dediğin gibi bununla ilgili daha önce konuşmuştuk BMW ile alakalı. Evet. Yanılmıyorsam koltuk ısıtma özelliğiyle alakalı mı bir abonelik sistemi vardı. Hatta müşterilerden, BMW kullanıcılardan yurt dışında büyük tepki görmüştü ya hani ne alaka
abonelik. Ya arkadaş hani, ya, gerçekten.
Zaten aracımda olan bir özelliği ben abonelik sistemiyle aylık para mı vereceğim şeklinde.
Jeton atayım bari ulan hani. Evet. Olsun burada. Trinkler, tamam koltuk ısıtma. Trinkler kullan. Bu ne ya?
Evet ilginç ya ama bak şimdi diyoruz ya otomotiv dünyasında işte özellikle yazılımın da sektörün içerisine çok fazla girmesiyle beraber yani ben az önce de Zeekr'dan bahsederken ne dedim? İşte multimedya sistemi 508 TOPS işlem gücüne sahip dedim.
Aa, bak
yani bravo. Artık bu Otomobillerde de bunu konuşmaya başladığımızda, ki beygir gücünden çok artık bunları konuşmaya başladık. Şu multimedya sistemi var, şu sistem üzerinde çalışıyor. Şimdi yazılım bu artmaya başladıkça bu tarz şeyleri görmeye başlamamız normal. İlerleyen zamanda aslında çok fazla da göreceğiz büyük ihtimalle. Çünkü otonom araçlar hayatımıza girecek, farklı teknolojiler hayatımıza girecek. Elektrikli otomobillerde de bunu görüyoruz. Şimdi araç zaten atıyorum elektrik motoru 300 beygir güç üretmeye müsait. Ama sen aracına baktığında atıyorum 180 beygir güç üretiyor. Evet. Marka sana, sen aracı kullandıktan sonra bir yıl geçtikten sonra sana diyor ki senin 180 beygirlik gücün var. İstersen gel onu 250'ye çıkaralım. Sen bana şu kadar para ver, ben de yazılımla 250'ye yükselteyim. Gibi gibi hani evet. Burada rakamları tabii ki farazi veriyorum ama böyle şeyleri artık günümüzde görmeye başladık. O yüzden hani bunlar da bana çok garip gelmiyor. Fakat şu ilginç, donanım olarak aslında sen buna para veriyorsun. Aracında bulunan bir sistem. Fakat kullanabilmek için yazılıma ekstra para vermen gerekiyor. Bunlar çok ilginç şeyler. Bakalım yavaş yavaş yeni şeyler görmeye başladık otomotiv dünyasında.
Evet, BMW jailbreak çıkacak. Yok işte başka markalar için. Ya bana göre Çinliler eğer burada bu genelde gördüğüm o hani böyle bir özellik falan varsa yığıyor arabanın içerisine bunu. Öyle görüyorum. Hani bir daha opsiyonele falan çok bırakmıyor gibi görünüyor. Çok emin değilim ama yani bunu çok emin söylemiş olmayayım. Fakat bana göre Çinliler buradan da bir avantaj elde ediyor olabilecekler. Yani sen burada işte ondan yani nereden para kazanayım diye bakarken evet anlıyorum zor oluyor. Karşıda çıkamıyorsun ama ya bu şuna benziyor. Yani mahallende işte iki tane şey var, market var. Bir tanesi senin istediğin her şeyi tek seferde veriyor ve fazlasını da veriyor. Daha ucuza veriyor. Ama diyorsun ki ya bu yani bu Çinli. Öbürkü de işte Alman. Veriyor ya diyorsun ki Alman kalitesi falan bu bir yere kadar gider yani. O diğeri kalitesini ve güvenilirliğini kanıtladıktan sonra Çinli marketten alayım abi dersin yani mümkün değil.
Tabii ki.
Yani her şey veriyor. O yüzden uzun vadede gördüğüm sanki karanlık bir senaryo var Avrupa için. Ki Çin bu arada DTÖ'ye de başvurmuş bu vergi meselesi için. Yani bize bu vergiyi kesiyorsun Çinli'ye diye. Bakalım o konu nereye gidecek bilemiyorum. O da enteresan bir konu olabilir bir süre sonra. Onların detaylarını konuşmaya burada olursak konuşuruz diye düşünüyorum. Ve evet. Zannediyorum bu haftalık bu kadar artık yeter yani herhalde.
Evet bu haftayı da BMW'ye seni gidi yapma böyle şeyler diyerek kapatıyoruz.
Valla BMW veya hani hangisiyse böyle yani tutup da böyle abonelik falan filan bize lütfen öyle gelmesinler rica ediyorum. Yani Hyundai'ye benzeyen arabalar yapmayın ve bir de bunu da yapmayın. Ben oraya latife ediyorum ama hepsine hani alan kişiler hayırlı olsun güle güle kullansınlar diyorum. Ve ben teşekkür ediyorum ağzına sağlık sevgili Barış Çankı, sevgili Donanım Haber izleyicileri ne zaman dilerseniz lütfen donanımhaber.com'a girerek otomobillerle ilgili tüm haberleri sevgili Barış ve ekibi hazırlıyor. Canavar gibi güncel ve yerinde haberler var. Özellikle Çin tarafından da çok bilgi geliyor onların da hepsini. DH'de bulabilirsiniz diyorum. Sözü sevgili Barış'a bırakıyorum.
Evet abi ben de sana teşekkür ederim. Tabii ki yine kapanışı aynı şekilde yapalım her hafta olduğu gibi. Lütfen Oto Gündem serisini izliyorsanız ve beğeniyorsanız hala kanalımıza abone değilseniz önce abone olup bildirimleri açarak sonrasında videomuzu beğenerek ve sadece emoji de olsa yorum yaparak bizlere desteğinizi esirgemeyin. Sizin için sadece birkaç saniyeyi alacak bu işlem bizim motivasyonumuzu arttırıyor ve YouTube'da algoritmada daha öne çıkmamızı sağlıyor. Lütfen bunları ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.